Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızı açarken hepinize sevgi ve saygıyla bir kere daha selamlamak istiyorum. Değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun es geçmiş günlerin usta kalemlerinden. Herkes onu dünyanın en ücra köşelerine kadar yaptığı seyahatlerle tanır. İnsanların dünyayı tanımadığı, bilmediği zamanlarda bu seyahatler hakikaten çok kimseye enteresan yerleri, egzotik beldeleri tanıtmıştır. Üstelik Hikmet Feridun es esprili bir kalemdir. Eski İstanbul'u, eski İstanbul hayatını anlatan hatıraları da ayrıca ehemmiyet taşır. Zamanın mecmualarında ve gazetelerinde çok hatıraları ve seyahat yazıları neşredilmiştir. Zaman zaman kendisinin bazı hatıralarına yer veriyoruz. Bu hafta da Masal Olan Yemişler başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok zengin ve son derece Avrupa'yı hayranı olan bir dostu Neyzen Tevfik'i yemeğe davet etmiş. Tarabya'daki köşküne bir ara ev sahibi sormuş. Tevfik Bey, siz hiç hanım parmağı yediniz mi? Hanım parmağı, ilk defa işitiyor Neyzen Tevfik. Hayır efendim demiş. Kusura bakmayınız ama bu yaşıma geldim ve hiçbir parmak yemedim. Hatta vezir parmağı dahil. Ev sahibi, müsaade buyurunuz. Şimdi yersiniz efendim. Tam bu sırada sofracı büyük bir tepsi içinde küçücük sapsarı muzlar getirmiş. İngiltere'de ve o zamanki İngiltere müstemlekelerinde lady's finger, yani hanım parmağı denilen hafifçe mayhoş ama gayet lezzetli minik muzlar. Vaktiyle Beyoğlu balık pazarında heventlerine incecik tükrük kağıdı sarılı olarak muzlar satılırdı. Bilhassa İngiliz sefareti karşısında. Şimdi ne tatlıcı dükkanında vezir parmağı kaldı, ne balık pazarında hanım parmağı. Evet, şimdi var mı yok mu bir sağlık ve gençlik kaynağı diye yeni yeni tanıdığımız ve adını İngilizce grapefruit'tan alıp grapefruit yaptığımız meşhur yemiş. Vaka dünyanın birçok yerinde kahvaltı bu kör olasıca ile başlar. Buzlu, yarım bir grapefruit'la. Bizde de artık grapefruit yaşlıların ve güzelliğine düşkün hanımların efsane yemişi oldu çıktı. Ama nerede? Artık hiç görünmez olan ve tüm narenciye ailesine ismini soyadı olarak veren eski turunçlarımız. Nerede Türk turuncu? Bir sağlık hazinesi ve Türkiye'nin en popüler meyvesi. O kadar bol yetişirdi ki bazen insana portakal diye yuttururlardı. O vakitler caddedeki büfede tostun, sandviçin yanına portakal suyu vermezlerdi. Mevsiminde yalnız ve sadece turunç şerbeti satan çok meşhur şerbetçiler vardı. Bazılarının turunç şerbeti Türk edebiyatına geçmişti. Kan portakalı gibi kan turuncu, kan mandalinası ve içi kıpkırmızı limon vardı. Daha böyle soframızdan çekilen ne meyveler. Nerede o mektep dönüşü alıp kolumuza geçirdiğimiz dizi dizi kuzu kestaneleri? Bunlar fırınlandıktan sonra ortalarından iplere geçirilir, böyle halka halka bağlanmış olarak satılırdı. Ve nerede sevgili İde? Nerede keçi boynuzu? Nerede kilo kilo satılan frenk üzümü? mini mini sepetlerde koca yemişler. Dev kiraz salkımları halinde ta Karadeniz'den getirilip Beyoğlu'nda satılan kara yemişler. Nerede taze hünnap? Hevenk hevenk şifalı üvez. Şu ünlü kızılcık bile yıldan yıla elini eteğini çekmekte. Halbuki onu hem meyve gibi kullanırdık, hem ilaç gibi. Hem hoşafını yapardık, hem reçelini. Hem de kışa saklamak üzere küçücük tahta kutularda. Mısır çarşısında ve şekercilerde satılan şifalı bağırsak ilacı kızılcık murabbağı yapardık. Mesir macunu gibi. Kızılcık murabbağı saray eczanesinin iftihar ettiği, en iftihar ettiği ilacıydı. Fakat hayatımızdan tamamen çekilen bir başka meyve var ki bu bize büyük döviz kazandırabilirdi. Kadrini bilemedik. Ama bu yeni fişi anlatmadan evvel sizi müsaadenizle çocukluğunuza döndürmek isterim. Bir an için. Evdeki misafir odasını hatırlarsınız. Konsol ve aynayı. Ne vardı aynanın tepesinde? Hatırlayınız bakalım. Bir şeyler bağlıydı orada. İşlemeli bir çevre. İki tane uzun, renk renk tavus kuşu tüyü. Ve bir yemiş. Sapsarı. Trabzon hurması. Aylarca, bazen bir mevsim boyu orada asılı kalırdı. Ta ki şekerlenip ballanıncaya kadar. O zaman dalından değil, aynadan koparıp yerdiniz. Bazen de misafir odasının şeref köşesine, aynanın üstüne astığımız bu meyve, limon rengi sararıncaya kadar beklettiğimiz ayva olabilirdi. Ama ayna üstünde, gümüş işlemeli çevre ile tavus kuşu tüyleri arasındaki yer daha ziyade Trabzon hurmasına aitti. Öylesine süsleyici yemişti. İstanbul'un her tarafında satılırdı. Ağacı ise büyük köşklerde, konaklarda, yalılarda, bahçelerin en süslü ağacıydı. Öylesine dekoratif idi. Şimdi İstanbul'da ben yalnız bir tane görüyorum. Şayet bir sonbahar günü Bağbali'den aşağı inerseniz siz de görürsünüz. Eski akşam gazetesine sapacağınız sırada lütfen başınızı kaldırın. İran sefareti bahçesinde pür nakıl meyve veren ihtiyar Trabzon hurması ağacı. Türkiye'nin değil belki dünyanın en yakışıklı Trabzon hurması ağacıdır bu. Mevsiminde tüm yaprakları dökülür, dallarda pıtrak gibi sadece meyveleri kalır. Trabzon hurması yenilirken biraz kekre bir lezzet verir. Ama uzak doğu onu çeşit çeşit yer. Ayrıca büyük sanayini kurmuşlardır. Evet, Hikmet Feridun Es Trabzon hurmasını anlatıyor. 30 sene önce tabii bu anlattıkları. Hakikaten Trabzon hurması İstanbul'da bol bulunan bir meyveydi. Fakat herkes bunu yemesini bilmezdi. Çok kimse zamanında koparır, acı acı birbirine çocuklar top oynamada kullanırlardı. Bunun koparılıp, bekletilip şöyle yumuşak, cıvık hale getirilmesi lazımdır. Bunu herkes bilmez veya sabredemezdi. Onun için Trabzon hurması hiçbir zaman bizim meyve soframızda layık olduğu yeri almamıştır. Kekre tadından dolayı da çok kimse Trabzon hurmasını sevememiştir. Günümüzde az da olsa manavlarda Trabzon hurmasına rastlanıyor. Hiç yok değil. Trabzon hurması ağacı da Hikmet Feridun Bey'in dediği gibi hakikaten gayet azaldı. Buna neden Trabzon hurması dendi bilmiyoruz ama İstanbul bu meyvanın en iyi yetiştiği yerlerden birisiydi. Kore'deki birinci kafile Türk Tugayı'nı teftiş etmek üzere Ankara'dan Orgeneral Şahap Gürler'i Seul'e göndermişlerdi. Tokyo'da geçtik. Japonya'daki Türkler ne yapacaklarını, nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırdılar. Bir ziyafetten sonra Türk kızları bile süslü ince tahta kutular ve yaldızlar içinde bir kuru yemiş ikram ettiler. Nefis bir şey. Yedikten sonra da sordular. Nedir bu yemiş? Şahap Paşa bana baktı. Kuru incir değil mi? Görülmemiş nefasette bir kuru incir. Ben de ilk tattığım zaman öyle sanmıştım ama kurutulmuş Trabzon hurmasıydı bu. Japonya'nın, Kore'nin en sevdiği meşhur meyvesi. Ama kuru incirden çok nefis, etli etli, sulu suluydu. Çikolata, şekerleme, marmelat ve bisküvi endüstrisinin belli başlı ham maddelerinden birisiydi. Çin Türkistanlılarından Türkiye'de de bulunmuş genç bir ziraat mütehassısı, bu meyvanın vatanını herkes Çin diyebilir, oysa kiraz gibi Anadolu'nun has meyvasıdır Trabzon hurması. Asıl vatanı ve en çok sevdiği yer, en çok yetiştiği toprak Anadolu'dur. Hatta bir zamanlar ormanlar halinde. Amerikalılar bisküvi sanayinde incir yerine bunu kullanıyorlar demişti. Evet, vaktiyle bizde belki ormanlar halinde Trabzon hurması yetişirmiş. Ama bugün Türkiye'de bir ağaç sayımı yapılsa acaba kaç Trabzon hurması bulabilirsiniz? Zaten ev bahçeleri de yavaş yavaş kalkıyor. Olanlar da ağaç zevki tamamen değişti. Eski Türk bahçesi tamamen kayboldu. Çocukluğunuzun geçtiği evdeki, mesela Bebek Sırtlarında, Üsküdar'da, hele Bursa'da falan oturuyorsanız, bahçenizdeki ağaçları şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Mutlaka bir iğde ağacı. Meşhur kambur iğde. Hemen her zaman çarpık çıktığında böyle söylenmiş. Ama çocukların sevgilisi. Çıkılması, hatta üstünde yatılması kolay. Kuzu gibi uysal bir ağaçtı. Sonra mutlaka bir çitlembik. Yalnız bahçenizde değil, bazen çarşıda bile olgunlaşıp kararmış çitlembik satıldığını görürdünüz. Adı çocuk oyunlarına geçen yemişti çitlembik. Çitlembik! Biz bize geldik, bitlendik oyunuyla. Hem yer hem tahta patlangaçlarla mermi gibi yerleştirip atardık cumba kafesinin delikleri arasından. Ve arka bahçedeki ağaçların anası, ulu dut ağacı. Yemek zamanı içeriden ahiretli kıza bir mesaj. Kızım, ağaca çık da biraz dut silkele. Ve hemen genç kız dut ağacının tepesinde. Çıplak ayaklarıyla dallara vura vura silkelerdi. Ağacın altına bembeyaz kar gibi çarşaflar serilmiş. Olgun dutlar parmak parmak dökülür. Kalaylı tepsilerle sofraya koşturulurdu. Sokaktan çiba diye geçen dutçunun dutunu yemek marifet sayılmazdı. Dut taze taze bahçeden koparılırdı, dalından sofraya. Şifalı dut en esaslı sofra yemişimizdi. Hatta kiraz dermiş ki, arkamdan ağabeyim dut yetişmese ben bilirdim insanlara yapacağımı. Evet, ne yapar kiraz adama? Sapına çevirir. Beni yiyeni sapıma çeviririm demiş. Onun için kiraz şimdiki tabirle toksit bir madde, toksinleri atıcı bir madde. Bundan dolayı insanı zayıflatır, müdürürdür. Ama dut bunu telafi eder. Bugün bir üvey meyve diye kenara atılan dutun ehemmiyetini 2. Cihan Harbi başında daha iyi anlamıştık. Bir gün meşhur iktisadi mehalif muhabiri, yani ekonomik mahfiller muhabiri Hüseyin Avni Şan da 1. sayfelerde bir bomba haber patlattı. Almanlar büyük miktarda Türk kuru dutu istiyorlar ve çok da iyi fiyatla alıyorlar. Türkiye'de ne kadar kuru dut bulmuşlarsa kapatmışlardı. Parti parti Almanya'ya gönderiyorlardı. Hayretler içindeydik. Ne yapacaklardı bu kadar kuru dutu? Bir müddet sonra anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Meğer dut kurusu alıp harbe gireceklermiş. Vişne kurularını da topluyorlardı. Ama daha ziyade büyük gıda kıymeti olan dut kurularını topluyorlardı. Muharebe için gıda stoku yapıyorlardı. Dut kurusunda ne vitaminler, ne demirler, ne çelikler bulmuşlardı kim bilir yaptıkları tahlillerde. Temel Reis'in ıspanağı kaç para eder? Bir avuç dut kurusu at ağzına gir savaşa. Her şey akla gelirdi ama dut kurusunun bir harp malzemesi olacağı asla. İşte eski bahçemizdeki dut ağacı böyle bir ağaçtı. Bahçenin eşrafındandı. Ya ötekiler? Evet, bahçedeki diğer ağaçların başında, en başında tabii ki incir ağacı gelir. Ağaçların en soylusu, en eskisi. Evin bahçesi olsun da bir incir ağacı olmasın. İmkansız. Ocağıma incir dikti derdik ama bahçeye mutlaka kendimiz incir ağacı dikerdik. Hatta çıkılması güç ve düşülürse asla şifa bulunamayacağı inanışıyla her evde bir incir çatalı bulunurdu. Uzun bir sopa. Olgunlaştığını tahmin ettiğiniz inciri yerden bu sopanın ucundaki çatala sokarsınız, çevirince tamam, incir önünüzde. İncir, tekin olmayan bir ağaç sayılırdı. Gece yanına yaklaşılmazdı. İyi saatte olsunlar. Bir acayip vazifesi daha vardı. Hanede neuzubillah intihar etmek isteyenler kendisini incir ağacına asardı. Bahçenin rüzgarlı tarafında ise kokulu ağaçlar bulunurdu. Yani koku veren ağaçlar. Akasya, manolya ama bilhassa ıhlamur. Rüzgar estikçe mis gibi koksun diye. Ve bahçede koku, meyve değil de inanılmaz renk getiren bir meyve ağacı, nar. Sokağa açılan bahçe kapısının tam başında. O zamanlar üvey meyve değildi nar. Masallarda bir narı yarıp tek tanesini yere düşürmeden yiyen çobana padişahlar en küçük, en güzel kızını verirlerdi. Şimdi sorarım size, nar yemeyeli kaç yıl oldu? Ayva da yavaş yavaş hayatımızdan çekilmeye başladı. Neydi bir zamanlar evimizdeki yeri? Dişsiz ihtiyarlar bile ayvadan vazgeçemedikleri için nalburlarda ayva havanları satılırdı. İhtiyarlar bunda dövüp yerlerdi ayvalarını. Çürüklerine bayılırdı çocuklar. Parmaklarını çürüye sokup yerlerdi. Masallarımızda, şarkılarımızda, bilmecelerimizde adı çok geçen ayvanın soframızdaki yeri büsbütün mühim idi. O mis kokulu ayva reçeli. Ve sanki rengini gökkuşağından almış ayva kompostosu. Acaba kaymaklı elma kompostosu bir şey mi? Elma kompostosundan çok ayva kompostosunu bilirdik. Oysa geçenlerde bir mecliste kulağıma çalındı. Evin hanımı, canım karanfilli ayva kompostosu istedi. Diş diş karanfilli ayva kompostosu. Kocam bir lokantaya telefon etti. Meğer varmış, kalktık gittik. Hamdolsun yıllar sonra karanfilli bir ayva kompostosu içtim. Eski usul. Artık ayva kompostosu döner kebap gibi evde yapılamayan ancak lokantada yenilen bir yemektir. Bırakın meyvasını kozalak olarak kopardığımız ayva ağacını, cırtlak erik bile kaybolup gitti. Dünün bahçesinde mesela Çengelköy, Beylerbeyi, kuzguncuk evlerinin bahçelerinde ceviz ağacı bile çoktu. Yeşil kabuklu meyvelerini toplayıp içindeki zarları çıkarıncaya kadar parmaklarınız kına yakmış gibi boyanırdı ama. Bugün bahçesinden sütlü taze ceviz koparıp yiyeni tanımıyorum ben. Dahasını söyleyeyim mi? Bir zamanlar İstanbul'da beyaz nar yetiştirilirmiş. İnanabilir misiniz? Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Bir vakitler Türkiye'de nektarin yetiştirmişler Yıldız Bahçesi'nde. İki tane de meyve vermiş. Yarısı erik, yarısı şeftali, nadide bir meyve. Ama sonra ağaç kurumuş. Ben ta Ümit Burnu'ndan nektarin çekirdekleri getirdim. Yıldız Bahçesi'nin biraz üstüne, Barbaros Bulvarı'ndaki apartmanımın önündeki küçük bahçeye diktim. 2 yıl sonra 2 nektarin verdi. Torunum olmuş gibi sevindim. Ama bir gün baktım, bir komşum dibinden budamış bu hiç tanımadığı acayip fidanı. Kapı kadar da diploması olan bir komşu. Ne denir, elleri var olsun. Daha tuhafını söyleyeyim mi? Kraliçe Victoria öleceğini anlayınca, ölmeden önce bir rambutan denilen meyveden yeseydim demiş. Rambutan bir uzak doğu yemişi. O zamanlar İstanbul'a kadar da geliyor. Bugün Türkçe adını bile bilmiyoruz. Galiba dağ cevizi derlermiş vaktiyle. İşte İde'den Hünnaba, Trabzon hurmasından limona, acı limondan hanım parmağına kadar hayatımızdan çekilen eski yemişler. Nerede ebe gümeci, nerede kuzu kulağı, nerede hindiba ve nerede haysiyetli diye satılan labada? Ve çok tuhaftır, nerede şalgam? Bugün Arap dünyasının, Güney Yarım dünyasının en gözde sebzesi şalgam. Eğer ailenizden aşeren biri şalgam şalgam diye tutturursa bunu ancak Beşiktaş pazarında Hikmet'in dükkanında bulursunuz. Ve şalgamları tartarken Hikmet size anlatır. Bilirsiniz, senede hiç değilse bir kere şalgam yiyeceksiniz yahut da şalgam tarlasından geçeceksiniz. Bir aralık pazı da güme gitmişti ama bereket ıspanak öyle pahalandı ki pazının yıldızı tekrar parladı. Şimdi Beyoğlu'nda en şık zerzevatçılarda demetler halinde satılıyor. Yeşil zümrüt fiyatına. Zümrüt deyince aklımıza bir zamanlar soframızın en güzide misafiri geldi. Kıvırcık salata. Kıvır kıvır pilel etekleriyle. Hani nerede şimdi? Pılısını pırtısını toplayıp hayatımızdan çekilen bir sebze daha, asma kabağı. Neleri yapılmazdı ki? Uzayıp giden bir menüsü vardı. Zeytinyağlısından etlisine, dolmasından böreğine kadar. Yarpacık soğanı, körpe süt danası yahut kuzu budu ile yahnisini yaptığımız minik soğanlar. Şimdi artık evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, böğrülce bile ortadan kayboldu. İlkbahar sonu, Beyoğlu balık pazarında kuş konmazdan geçilmezdi. Hem de ne kuş konmaz. Parmak kalınlığında olduğu halde en küçük bir tahtalaşma yok. Paris'in Maksim'inde bulamazsınız böylesini. Eski usul, parmakla tutup emmeye de lüzum yok. Evet, bıçakla kes ve ye, kuş konmaz. Yarım kiloluk bağlanmış demetler halinde dövize çevrilmeye hazır. Sarı altın çubukları. Türkiye, kuş konmazın yetiştirileceği en iyi yerdi. Sorarım size, kuş konmaz yediniz mi? Bugün öylesine yalan bir sebze oldu ki, artık basında çıkan yalan habere asparagos diyorlar. Yani kuş konmaz. Peki ya lokma lahana? Yıllarca önce İstanbul'da yetiştirilen lokma lokma Brüksel lahanaları. Sonbaharda küfelerle satılırdı bu nadide sebze. Bugün sıfır. Klasik ihracat maddelerimizden başka yeni ihracat ürünleri arıyoruz ha. Bırakın Allah aşkına, alay mı ediyorsunuz? Güle güle İde, güle güle Trabzon hurması, güle güle koca yemiş, güle güle ebe gümeci, güle güle Türk koş konmazı ve ötekiler.
Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Yandım Allah, yandım, yandırma beni. derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyumu boyuna ölçtüm de geldim, boyumu boyuna ölçtüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
Evet değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Esin Masal Olan Yemişler hatırası bu kadar. Evet hakikaten bazı yemişler sofralarımızdan çekildi. Ama çok şükür şimdi ulaşımın kolaylığı sayesinde bazılarını bulmak mümkün. Çok para da verseniz kısa bir müddette gelse bazılarını bulmak mümkün oluyor. Ve insan hele farklı memleketlerde yaşamış ise oraların yemişlerini de arıyor. Duta alışkın olan bir kimse dut çıktığı zaman yani bir avuç dut yemese duramaz. Artık bazı meyveleri çıksın da bir kere yesek razıyız diyoruz. Ama bazıları hakikaten hayatımızdan silindi. Hayatımızdan çıktı. Bunda tabii çok çeşitli sebepler var. Bir kere evler eski evler değil. Evlerde bahçe yok. Apartman dairelerinde oturuyor herkes. Meyveyi nereden tanısın? Hele Anadolu'da yaşamamışsa, Anadolu'da bulunmamışsa meyveyi ne bilsin? Ancak manavlarda bir de filmlerde görecek. Bugün çocuklar merkep, at, koyun görmeden büyüyorlar. Ve hayvanları birbirine karıştırıyorlar. Anadolu'da da zannetmeyin ki her yerde meyve vardır. En meyveli yerde bile 3-4 tane meyve vardır. Düşünün Bursa'yı. Kestanesi, şeftalisi, birkaç tane daha meyve. Oranın da bilmediği çok meyve vardır. Ama İstanbul merkez olduğu için, her yerden insan burada bulunduğu için çok çeşitli meyveler hem bahçelerde yetişirdi hem zerzevatçılarda bulunurdu. Evet hayatlar değişti. İnsanların yemek kültürü değişti. Damak zevki değişti. Çok meyve ve çok sebze soframızdan çekildi. Yemek kültürümüz bambaşka bir hale büründü. Şimdi bu yemişlerin ismi hatıralarda, masallarda, şarkılarda kaldı. Bunlar da olmasa vaktiyle böyle yemiş olduğunu kimler bilir? Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.